Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni haftada yeni güzel bir programla Hayatın Sesleri ile yine karşınızdayız. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında sizlerleyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün iki telefon konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren. YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hazırladığı Memleket Yolu isminde yeni bir web sitesi var. Güncel yol güzergahlarına ve seyahat kurallarına ilişkin bilgiler paylaşılıyor bu sitede. Hem de vatandaşlarımızın sorunlarına anında çözüm üretmek amacıyla canlı bir WhatsApp hattı da kuruldu. Hem bu çalışmaları konuşacağız Sayın Abdullah Eren'le, hem de Memleket Yolu projesi hakkında detayları alacağız. Ve hemen sonrasında içimizden biri köşemizde, telefon hattımızın diğer ucunda Rümeysa Deniz Öztürk olacak. Sayın Öztürk Brüksel'de doğdu. Doğduğu topraklar ve ana vatan arasında kurmak istediği köprüyü ve çalışmalarını konuşacağız. Ve hemen sonrasında da Yaşayan Türk'ü köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek. Doçent Doktor Merdan Güven'in Türkülerin Dili adlı kitabından aktardığı Zahidem türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon konuğumuzla yayınımızda sizlerleyiz.
Kurtarabilirsen kurtar, yağmurumu çek. başımız yerde.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren var. Sayın Eren, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk Sezin Hanım. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz efendim. En son sizinle Sandıktaki Fotoğraflar etkinliğinde bir aradaydık. Çok çok harika bir etkinlikti gerçekten. Tabii gün geçmiyor ki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yeni bir projeye daha imza atmasın. Emeklerinize sağlık.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Sayın Eren, şimdi tabii yaz tatili geldi, yaz ayları başladı. Tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da Türkiye'ye olan yolculukları başladı. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi karayoluyla memleketlerine doğru yollara düştü. Siz de hem pandemi sürecinde uygulamaya konulan yeni tedbirlerle hem de güncel transit rotalarla vatandaşlarımızın daha kolay ülkelerine, yurtlarına, vatanlarına ulaşmaları için Memleket Yolu isimli bir web sitesi hazırladınız. Detayları sizden öğrenmek istiyoruz.
Öncelikle teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun
bizleri gerek internet üzerinden gerek radyoları başından takip eden kıymetli dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Tabii sizlerin de bahsettiği gibi Avrupa'da büyük bir millet varlığımız var ve yıllardır artık gelenek haline gelmiştir. 70'li yıllardan beri yazın karayoluyla Türkiye'ye, ana vatanlarına bir yıl boyunca memlekete hasreti çeken insanlarımız sıla yolundan gelmekte ve izinlerini, tatil sürelerini, kısıtlı olan bu zamanlarını memleketlerinde geçirmektedirler. Tabii ben daha önce başbakanlıkta çalışırken de yazın gerek Kapı Kulesi'nin kapısında, gerek bu güzergah üzerindeki diğer ülkeler çerçevesinde yurt dışından ülkemize araçlarıyla gelen vatandaşlarımızın bir takım talepleri veya şikayetleri oluyordu. Bize de ulaşıyordu. Ben YTB Başkanı olduğumda ilk aklıma gelen ve yapmamız gerektiğini düşündüğüm projelerden bir tanesi yazın Avrupa'dan araçlarıyla Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın bu güzergahtaki sorunlarına ilişkin üretilebilecek çözüm önerileriydi. Ve iki yıldır yaklaşık bununla alakalı yazları sıla yolu veya memleket yolu adını verdiğimiz bir proje hayata geçirdik. Sınır kapılarında karşılama, uğurlama programları, devletimizin Sırbistan İşleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet İşleri Bakanlığı'nın imzalamış olduğu bir anlaşma çerçevesinde Sırbistan'ın vatandaşlarımızın en yoğun geçtiği güzergah olması hasebiyle Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında Türk polislerinin aynı zamanda YTB personellerinin görevlendirilmesi, yine vatandaşlarımızın bu güzergahta Allah korusun başlarına gelebilecek herhangi bir sıkıntılı durumda, kaza veya bir arıza durumunda arayabilecekleri numaralar. Bunlarla alakalı bir çalışma yaptık. İki yıldır bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Bu üçüncü yıl 2018 yazında başlamıştık. 2019 yazında daha da iyileştirdik. Tabii 2020 yazında tüm dünya biliyorsunuz çok yeni bir süreci yaşıyor. Pandemi süreci.
Evet.
Ve pandemi süreci kendi normalitesini, kendi gerçekliğini de hayatımızın birçok alanına dayatmış durumda. Bu sebeple biz de bu sene yazın karayoluyla Türkiye'ye gelecek vatandaşlarımıza korona sürecini de gündeme alacak şekilde bir çalışma yaptık ve Memleket Yolu isimli projemizi de bu sene başlattık. Memleket Yolu'nun içerisinde neler var? Öncelikle onları size paylaşmak
lütfen
isterim.
Lütfen buyurun.
Tabii yoğunlukla Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, hatta İngiltere'den, yine Avrupa'nın diğer ülkelerinden araçlarıyla yola çıkan vatandaşlarımızın izlediği bir güzergah var. Bu sene tabii ki bu güzergahın içerisinde Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler çoğunluk olmakla beraber AB üyesi olmayan ülkeler de var. Kimi ülkelerin sınır kapılarında transit geçişlerde uyguladığı bir takım regülasyonlar var. Diğer taraftan Avrupa Birliği ülkelerinden ülkemize gelecek vatandaşlarımızın döndüklerinde, Türkiye'den kendi yaşadıkları ülkeye döndüklerinde karşılaşabilecekleri bir takım 14 gün evde gözetim gibi regülasyonlar var. Bunları da işin içine alacak. Yine vatandaşlarımızı yol güzergahında yalnız bırakmayacak. Kapıkule'de Türkiye'ye geldiklerini onları karşılayacak. Bunların üstüne Türkiye'de Allah korusun korona süreciyle karşılaşırlarsa devletimizin onlar için sağladığı imkanlar veya yaşadıkları ülkelere döndüklerinde korona testi yaptırmaları gerekiyorsa bu testi nerede yaptırabileceklerine kadar çok geniş kapsamlı bir hazırlık yaptık. Memleketyolu.com sitesini hayata geçirdik. Bu sitenin içerisinde şöyle bir güzellik var. Siz Almanya'nın atıyorum Frankfurt şehrinden veya Fransa'nın Paris şehrinden, Avusturya'dan, Viyana'dan yola çıkacaksınız. Güzergahınızı seçiyorsunuz. Hangi ülkelerden geçeceğinizi seçiyorsunuz. Türkiye'ye kadar harita üzerinde biz işaretlediğiniz zaman şu güzergahtan geçeceğim diye, biz o güzergahtaki ülkelerin uygulamaları, transit geçişlerdeki uygulamaları, kalmanız durumunda isteyeceği sizden belgeler, koronaya ilişkin uygulamaları, bununla alakalı güncel bilgileri size sunuyoruz. Ne diğer taraftan biz de size güzergah öneriyoruz. Şu güzergahtan geçerseniz şöyle bir uygulamaya tabi tutulacaksınız diye. Şu ana kadar sitemize yoğun girişler var. Daha da duyurmak istiyoruz. Aslında tabii artık biliyorsunuz akıllı telefonlarımız üzerinden aplikasyonlarımız var.
Evet, mobil uygulaması da var mı bu sitenin?
Mobil uygulamasını şu an geliştiriyoruz. İnşallah geliştirmeye çalışacağız. Ama site üzerinden de şu an yoğun girişler var ama mobil aplikasyonu da yapacağız. Bunun yanı sıra tabii bu sene korona gündemli olduğu için önümüzdeki yıllarda bir vatandaşımız biraz da Balkan coğrafyasını kullanarak Türkiye'ye geldiğinde Avrupa'dan aracıyla Balkanlarda nerelere girip çıkabilir? Şöyle bir 100 kilometre kuzeye gitse veya güneye gitse ecdadımızdan kalan hangi tarihi eseri, hangi camiyi, hangi köprüyü, harika, hangi çeşmeyi, hangi külliyeyi görebilir ve orada ecdat eserleri nasıl iade edebilir? Tarihi bir rota da çıkartıyoruz. Tabii iki orada ana hat vardır Balkanlarda, biri kuzeyden biri güneyden olmak üzere. Oranın tarihi anlamı, Tuna boyları, yine güneyden gelebilecek hatla alakalı bir tarih rotamız da var. Onu da aplikasyonumuzun içerisine yerleştireceğiz. Ama bu sene korona odaklı gidiyoruz. Evet. Memleketyolu.com internet sitemiz şu an yayında ve birçok güncel bilgiyi Türkiye'nin Kapı Kulesi'nin kapısından girdikten sonra vatandaşlarımızın karşılaşacağı durum, geçtikleri güzergahlarda yaşayabilecekleri sorunlar, bununla alakalı bu sitemiz hizmet veriyor. Ve birçok detaylı bilgiyi de soru cevap yöntemiyle burada biz vatandaşlarımıza veriyoruz. Bunun yanı sıra Sırbistan'ın sınır kapılarında YTB personelleri var. 10 tane YTB personelimiz var. En yoğun kullanılan Bulgaristan sınır kapısında da Sırbistan'ın YTB personelleri var. Sırpça ve Türkçe bilen personellerimiz bunlar. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntısı olduğuna yanlarında oluyoruz. Allah muhafaza bir kaza veya arıza durumunda 4 tane nakil aradığımız araçla Sırbistan içerisindeki otobanda adeta bir otoban devriyesi gibi Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşının yanında. Hakikaten çok önemli bir hizmet.
Tabii ki.
Diğer taraftan da Türk polisi, göğsünde ay yıldızı Türk polisi, Sırbistan ülkesiyle, Sırbistan devletiyle yapılan işbirliği çerçevesinde buralarda hizmet veriyor. Burada da tabii Sırbistan Büyükelçimizin de hakikaten çok önemli bir rolü var. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. 3 senedir bu projeyi kendisiyle hayata geçiriyoruz. Beraber kurguladık, hatta öyle söyleyebilirim. Ve şu an itibariyle çok olumlu gidiyor. Sırbistan'da 4 tane aracımız, binek aracımız üzerinde nerede bir vatandaşımız varsa oradayız yazan, Sırbistan sınır kapılarında tercümanlık hizmeti dahil her türlü hizmeti veren YTB personelleri ve Türk polisleri vatandaşımıza hizmet veriyor. Bunun yanı sıra biz yaklaşık 250 bin tane maske, dezenfektan ve jel vatandaşımıza vereceğiz. Sırbistan sınır kapısında vereceğiz. Türkiye'ye gelecek olan zaten arabalar belli. Türkiye'ye güzergahında giden Avrupa'dan gelen vatandaşlarımıza temizlik hijyen paketlerini de Sırbistan'da dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra Memleket Yolu WhatsApp danışma hattımız var. 0530-257-2599. 0530-257-2599. Vatandaşlarımız bu WhatsApp danışma hattımıza her türlü soruyu sorabilirler. Zaten Sıla Yolu veya İzin Yolu veya Memleket Yolu ismiyle Facebook'ta açılan farklı gruplar var. Vatandaşlarımızın kendi açtıkları çok yüksek takipçili. Biz şunu gördük, biz bu çalışmayı başlattıktan sonra bizim infografiklerimiz, dağıttığımız bilgiler bu Facebook gruplarında da dolaşıyor, WhatsApp gruplarında dolaşıyor. Çok memnun olduk. Şu an itibariyle 5000'den fazla vatandaşımızın çağrısına bu WhatsApp hattı üzerinden cevap verdik. Güzergah bilgisi soruyorlar, ülkelerdeki uygulamaları soruyorlar, trafik bilgisi soruyorlar.
Evet Sayın Eren, onu merak etmiştim aslında. Daha çok WhatsApp hattından ne gibi sorulara çözüm almak istiyorlar?
WhatsApp hattından şu ülkeden yola çıktık, bu güzergahtan geçeceğiz. İşte nelerle karşılaşabiliriz veya şurada trafik yoğunluğu var mı veya Türkiye girişinde bazen detay sorular geliyor. Kendi aracı kendi üstüne olmayan oluyor, vekaletli araç getiren oluyor veya işte ben Türk vatandaşıyım, eşim Alman vatandaşı, girişte sorun yaşamayayım gibi cevapları çok belli olan, bizim vatandaşımız anında bilgilendiriyor, birçok hususla alakalı biz bilgi veriyoruz. Diğer taraftan Türkiye'de olup da işte biraz sonra test sürecine geleceğim, test yaptırmak istiyorum, ülkeme döneceğim, ülkem benden test istiyor, yaşadığım ülke benden test istiyor gibi soru soranlara da bu soruların cevaplarını veriyoruz. Tabii bu bahsettiğimiz çalışma, Memleket Yolu sitesi, güzergah seçimi, WhatsApp hattı, Sırbistan sınır kapısında yaptığımız çalışmalar, tüm koronayla alakalı güncel bilgileri burada vermemiz, Sırbistan sınır kapısında Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dağıtacağımız 250 bin tane maske ve hijyen temizlik maddesini tamamlayan bir çalışmada Kapı Kule sınır kapısında vatandaşlarımız girdiklerinde ülkemize diğer tüm sınır kapılarında uygulanan korona sürecinden dolayı şu an uygulanan ve vatandaşımızın sağlığını ön plana alan bir dezenfekte ünitesi var. Dezenfekte ünitesinden geçiyor araçlar ve ondan sonra da yine Edirne Valiliğimiz bu sefer Kapıkule'de araçlara, Edirne Valiliğimizle koordinasyon içerisinde biz Kapıkule'de onlara bu süreci bıraktık. Onlar da yine bir hijyen setini vatandaşlarımıza dağıtıyorlar. Tabii burada önemli olan bir husus korona süreci günlük yaşantımızı domine etmeye devam ediyor. Ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde Almanya gibi, Avusturya gibi ülkeler Türkiye'den, Türkiye'ye izin veya tatil için gelen veya turistik amaçla gelen kişilerin kendi ülkelerine döndükten, yaşadıkları ülkelerine döndükten sonra bir test göstermelerini, korona ilişkin bir negatif, korona testi çıktığına ilişkin, sonucu çıktığına ilişkin bir test göstermesini istiyor. Yani COVID-19 testi istiyor bu ülkeler ve Türkiye'de yapılan testler de bu ülkelerde geçerli. Biz bununla alakalı Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız görüşme neticesinde bir uygulama meydana getirdik. Burada şöyle bir uygulama var. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. 137 farklı noktada, laboratuvarda şu an 15 euro karşılığında, ki Almanya'da 200 euro civarı, yine Avusturya'da 200 euroya yakındır bu testler. Hı hı. Semptomunuz olmadan ama mecburen bulunduğunuz ülkeye dönerken karantinadan muaf olmak için test yaptırabiliyorsunuz. 110 TL civarında, 15 euro civarında bir ücretle, tam 110 TL'ye tekabül ediyor. Hı hı. Önce bu ücreti bizim tüm bilgilerimiz hem sosyal medya hesaplarımızdan verdik, hem Sağlık Bakanlığı'nın kendi sitesinde var, hem Memleket Yolu sitesine ekledik. Halkbank'ta Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hesabına bu ücret yatırılıyor. Tabii bu 137 tane merkezden hangisi sizin bulunduğunuz ildeyse ona gidiyorsunuz, bu testi veriyorsunuz ve sonucunu alıyorsunuz. Eğer ben yol güzergahındayım, bu sonucu bekleyip alamam diyorsanız şöyle bir hizmette getirildi. E-Devlet'te biliyorsunuz Enabız diye bir uygulama var. Hı hı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve mavi kartlıların, Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve mavi kartların kullanabildiği bir uygulama biliyorsunuz E-Devlet.
Evet.
E-Devlet'e giriyorlar, E-Devlet şifrelerini alıyorlar. PTT'lerden, büyükelçiliklerden, başkonsolosluklardan ya da Türkiye'deki PTT noktalarından, hı hı, bu E-Devlet şifreleriyle E-Devlet hesaplarını oluşturuyorlar ve testlerini yaptıktan sonra İngilizce'de olarak bu sonuçlar Enabız, onların Enabız kayıtlarına yükleniyor ve bunları gittiğiniz zaman da kendi yaşadıkları ülkelerde sunuyorlar. Şu an itibariyle bu Cuma günü itibariyle bu laboratuvarlar belirlendi. Hafta sonu itibariyle uygulamalar başladı. Bazen uygulamalarda aksaklıklar oluyor, onu söyleyebilirim. Ama
çok normal.
Hızlı müdahaleler oluyor, evet, ve tekrardan uygulama aksaklık olmadan devam ediyor. Hı hı. Şu an itibariyle 137 farklı merkezde Türkiye'nin her tarafında COVID-19 testi bu ücret karşılığında yurt dışından gelen vatandaşlarımıza yaptırılabiliyor. Tabii yurt dışı sigortasıyla Türkiye'de kısa süreli gelenler için de aynı zamanda ülke sigortalarına ilişkin de bilgilendirmeler yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımız şu duyuruyu da yaptı. Onu da ifade etmek
istiyorum. Lütfen buyurun.
Tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye gelen vatandaşlarımız arasında Allah korusun ama COVID test sonuçları pozitif çıkanlar olursa veya semptom gösterip hastaneye gidip kendisi COVID'de yakalandığı ortaya çıkan olursa Sağlık Bakanlığımız bu kişilerin tedavilerinde tabii ki bir Türk vatandaşı gibi, ama onlar Türk vatandaşı olduğu için, hı hı, ücretsiz olarak yapacak aynı zamanda. Bunu da söylemiş olalım. Hı hı. Tabii bu hiç istemediğimiz, arzu etmediğimiz bir durum ama biz bunu şunun için söylüyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da her türlü hukuku ve COVID ile alakalı hassasiyetleri burada devletimiz tarafından takip ediliyor. Onun bilinmesi lazım. Dolayısıyla bu senede yurt dışından izin veya tatil sürelerini Türkiye'de geçirmek için ana vatanlarına akın akın gelecek vatandaşlarımız için her türlü hazırlık yapıldı. Tabii şunu son olarak ifade edeyim Sezin Hanım.
Buyurun.
Pandemi süreci, korona süreci, vaka sayısı azalmakla beraber maalesef tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Biz yeni normale göre önlemlerimizi, tedbirlerimizi alıyoruz. Hayatımızı artık buna göre şekillendirdik. Ama bu süreç kendi gerçekliklerine dayattı. Nasıl bizim gündelik hayatımızda bir takım kısıtlamalar olduysa, Avrupa'dan da bu sene gelişlerde biz tabii yüksek gelişte bekliyoruz ama vatandaşlarımızın henüz tabii tatil süreciğini başladı Avrupa'da. Yine yazın bu güzergahta geçmiş yıllara nazaran biraz daha az olmakla beraber geleceğini bekliyoruz. Biz her türlü önlemimizi aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diasporadan sorumlu ilgili kurumu olarak gerek Edirne Valiliğimize Kapıkule'de, gerek Sırbistan'da Büyükelçiliğimize İçişleri Bakanlığımızda Sırbistan sınır kapılarında, gerek kendi kurum olarak ve Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığımızda sigorta konusunda memleketyolu.com projesinde WhatsApp danışma hattımızda ve hijyen paketi dağıtmamızda tüm önlemleri almış durumdayız. Sağlık Bakanlığımızla beraber de COVID-19 test sürecini kurgulamış durumdayız. Dolayısıyla tüm kurumlarımızda koordinasyon içerisinde bu süreci götürüyoruz. Memleket yolu güvenli, memleket yolu inşallah neşe dolu.
İnşallah.
Sağlıklı, sıhhatli vatandaşlarımızın bu güzel gözlerinden Türkiye'ye gelmelerini bekliyoruz. Gelmeleri halinde de biz gerekli çalışmaları zaten yapıyoruz. İnşallah Rabbim bu süreci en kısa zamanda en az hasarsız biçimde, en az hasarla şu ana kadar yaptığımız gibi atlatmayı nasip eder. Türkiye zaten muazzam bir mücadele örneği sergiledi. Dünyayı örnek oldu. Ve tamamen şeffaf bir şekilde bu süreci götürdü. Bilim kurulu oluşturarak, gerekli tedbirleri alarak, ekonomide gerekli tedbirleri alarak. Biz de kendi faaliyet alanımızda bize düşen görev neyse onu yapma gayretindeyiz.
Sayın Eren, gerçekten hani dediniz ya memleket yolu neşe yolu diye, o kadar güzel ifade ettiniz ki şimdiden memleket yoluna çıkacak olan tüm değerli vatandaşlarımıza yolları açık olsun diyelim ve o kadar harika bir projeye imza atmışsınız ki hem testlerle ilgili yardımcı olduğunuz pek çok nokta var, hem rotayla ilgili yardımcı olduğunuz pek çok nokta var, çok detaylı şekilde anlattınız. Hem sizin hem de tüm çalışma arkadaşlarınızın emeğine, eline sağlık, onlara da kolaylıklar diliyoruz, size de kolaylıklar diliyoruz. Son olarak WhatsApp danışma hattımızı bir kez daha isterseniz hatırlatalım dinleyicilerimizi. Sonrasında da onları sağ salim inşallah ülkelerine, Türkiye'ye beklediğimizi ifade edelim.
Şu bilgiyi de hemen tekrar arz etmek
de
çok güncel bir sürecin içerisindeyiz tabii ki. Ülkelerin uygulamalarını takip ediyoruz. Bazen eyaletten eyalete farklılıklar olabiliyor. Bu güncel bilgilendirmeleri de memleket yolu üzerinden veya YTB'nin sosyal medya hesaplarından da yapma gayretindeyiz. Zaten bizim bu hizmetimizden haberdar olan birçok vatandaşımız da bize gerek WhatsApp danışma hattından gerek kurumumuzun sosyal medya hesaplarına bu soruları sormakta. WhatsApp danışma hattımız memleket yolu danışma hattı 0530-257-2599. Tabii ülkemizin kodu 0090'la artı 90'la beraber. Artı 90-530-257-2599.
Sayın Eren, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
için.
Ederim. Nice nice böyle başarılı projelerin devamını diliyoruz. Rotaların daha da genişlemesini diliyoruz. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyen aziz dinleyenlere de en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Sağ olun.
Sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hazırladığı Memleket Yolu web sitesini anlattı bizlere ve vatandaşlarımızın sorunlarına anında çözüm üretmek amacıyla kurulan WhatsApp danışma hattından bahsetti. Ben de bir kez daha tekrar etmiş olayım. 0530-257-2599 numaralı WhatsApp danışma hattından da merak ettiğiniz her türlü konuda detaylı bilgi sorabilirsiniz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Baş edemedim hayat, kendimi ele verdim. Sen söyle, az mı çektim, gitmedi mi, kesmedi mi bu kader kedere? Hazır ve nazır, hilafsızdır, ortaksızdır. And insan uyur, sarmaşınca huzur bulur. O yüzden güzel o sabahlar. Uyanınca yalnızsan bir isyan ki çığlık odur. Korkusuzdur, sorgusuzdur. Yandın işte, yangın budur. Ah be gönül, çeyrek gönül, ah yarıma razı gönül. Zaman kırsın dizginini, sen de biraz gül. Ah be gönül, çeyrek gönül, ah yarıma razı gönül. Zaman kırsın dizginini, sen de biraz gül.
İçimizden biri köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda klinik psikolog Rümeysa Deniz Öztürk var. Sayın Öztürk, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Öztürk Brüksel'de doğdu. Sonrasında sanıyorum yanlışım olmasın 26 yıl kadar sonra Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de çalışmalarına devam ediyor klinik psikoloji ve psikoloji üzerine. Ama biz biraz sizi o şu eski yıllara götürelim mi Sayın Öztürk, ne dersiniz? O zamanlardan beri aslında insan psikolojisiyle ilgilendiğinizi ve özellikle yurt dışında Brüksel'de yaşayan değerli vatandaşlarımız için çalışmalarda bulunduğunuzu çok iyi biliyoruz. Neler yaptınız o küçük yaşınıza rağmen oralarda? Sonrasında Türkiye süreciyle devam ederiz.
Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Az önce konuşma gerçekleştiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlığı'ndan Abdullah Bey'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kendisinin birçok programına katılma fırsatım oldu. Gerçekten çok çok güzel programlar gerçekleştiriliyor ve Türkiye-Belçika arasındaki o köprüyü bence en güzel sağlayan kurumlardan bir tanesi, öyle söyleyelim. Şöyle, ben 16 yaşımdan beri sosyal faaliyetler içerisinde çeşitli görevler sürdürdüm Belçika'da. Ve Belçikalı Türkler deyince galiba onlara en yakın olmaya çalıştığım için çok ilgimi çekti sizin bu davetiniz. Özellikle o yüzden katılmak istedim.
Ne mutlu ettiniz bizi, sağ olun, buyurun.
Ben çok teşekkür ederim. 16 yaşımdan beri Belçikalı Türklere yönelik sosyal faaliyetler sürdürüyoruz. Özellikle Belçikalı Türklere yönelik mesela ödev kursları vesaire gibi birçok çalışmaya imza attık. Biliyorsunuz yurt dışında Belçikalı Türklerde en önemli can alıcı kitle gençlerdir. Hı hı. Biz de 16 yaşımızda olmamıza rağmen gençlerle birlikte bir yola başladık ve 26 yaşımıza kadar o yola devam ettik. Onlarla birlikte çeşitli seminerler, aktiviteler, daha sonra tabii mesleğin içerisine yüksek lisans esnasında gençlerle daha özel çalışmalar gerçekleştirdik. Terapi yönlen aktiviteler gerçekleştirdik ve bu sayede de gerçekten güzel çalışmalara imza attık.
Peki şimdi bu çalışmalar süresince aslında benim en çok merak ettiğim, siz o zamanlar 16 yaşındaydınız ve henüz bir psikoloji eğitimi almamıştınız ama o gençlerden biriydiniz aynı zamanda, yurt dışında doğup büyüyen ve sorunlarıyla birlikte güzel yanlarını iç içe yaşamış olan ve yaşamakta olan biriydiniz. O sorunlardan bize biraz bahseder misiniz? Neler yaşıyordunuz ve neden bu projeleri yapma ihtiyacı duydunuz?
Şimdi bu soruya şu şekilde cevap verebiliriz aslında. Çok klişe gelebilir, çok özür diliyorum bunu söylerken ama yani Türkiye'de Almancı, Belçika'da, işte yurt dışında yabancı sloganı maalesef hala devam ediyor yurt dışında. Bunun içerisinde büyüyünce de ister istemez bir genç olarak o Türkiye ile olan bağlantımızı hep sağlam tutmak istiyoruz. Bu sayede de bununla ilgili olan araştırmalara veya faaliyetlere hep katılmak istiyoruz. Eksik bulduğumuz faaliyetleri daha çok çoğaltmak istiyoruz. Hani daha fazla olmasını istiyoruz. Ben 16 yaşında evet daha psikolojiye adım atmamıştım, lise talebesiydim. Evet. Ama bu konuda ailelerin rolü çok önemli biliyorsunuz. Bizleri farkında, hani bu gibi eksikliklerin farkında olup bunların iyileşmesi yönünde daha çok çalışmalar yapabilmemiz için her zaman aktif hale getirdi. Ve sadece ben değil, şu an Belçikalı Türklere bakacak olursak birçok genç, birçok alanda okuyan gençler bu konuyla ilgili birçok çalışmalar yapıyor. Yani onlar da aynı şekilde devam ediyor. Hı hı. Çünkü bir realite var ortada. Doğru realiteyi değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü imkanlar da belirli ölçüde. Bu konuyla ilgili mesela ben 20 yaşlarındayken, yani üniversiteye yeni başladığımda Aile Danışma Merkezi, Brüksel Aile Danışma Merkezi'nde Tekin Deniz Bey ile birlikte Haydi Gençler Üniversite programı gerçekleştirdik. Hı hı. Bu sayede birçok alanda mezun olan Türk talebelerimizle lisede okuyan Türk talebelerimizi buluşturduk ve bunu birçok şehirde gerçekleştirdik. Bir sene sonra başarımızı ölçtüğümüzde çok güzel bir başarı elde ettiğimizi fark ettik. Üniversite hiç okumayı düşünmeyen talebelerimizin üniversite sıralarında oturduğunu gördük. Evet, bu güzel. Gerçekten gurur verici bir şey.
Elbette. Peki şunu merak ediyorum. Acaba yurt dışında doğup büyüyen bir genç kardeşimizle Türkiye'de doğup büyüyüp sonrasında örneğin 13-14'lü yaşlarda yurt dışına giden bir Türk gencimiz, ikisinin psikolojik durumları anlamında ya da adapte olma anlamında ne gibi farklılıklar var? O konuda neler söylersiniz?
Yani bu konuyla ilgili aslında şunu söyleyebiliriz. Bu bence kişiden kişiye değişir. İnsanın adapte olma kapasitesine bağlıdır. Çok örneklerimiz var. Mesela orada lise zamanında oraya gidip de hiç Fransızca bilmeyip daha sonra orada Fransızca öğrenip mühendis olup master yapan çok tanıdığımız insanlar var. Bu kişinin kabiliyetine bence bağlı. Hani azim olunca insanın elinde ve oraya gitme fırsatı bulduğunda Türkiye'yi tanıtma fırsatı buluyor aslında. Evet. Oraya giderken, buradan giderken oraya bir Türkiye'yi temsil eden insan olarak gidiyor ve o mühendislik gibi vesaire bir meslek elde ettiğinde ise gurur verici bir tablo çıkıyor ortaya.
Ama tabii sizin gibi onları hani belki yönlendiren, belki o seminerlerle, sohbetlerle ya da tıpkı Haydi Gençler Üniversite'ye gibi projelerle onları yönlendiren bir çalışma grubuna da aslında ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Kesinlikle. Bizlerin yaptığı çalışmalara baktığımız zaman çok cüzi çalışmalar. Daha yapılacak gerçekten çok şey var. Örneğin mesela ben tezimi Belçika Türklerde gerçekleşen ikinci evliliklerde yaşayan ergenlik dönemindeki gencin aile algısı üzerine yaptım. Biraz kapsamlı bir konuydu ama bu çalışma...
Ama zaten ergenlik başlı başına çok kapsamlı bir süreç ve zor
kesinlikle,
bir süreç.
Kesinlikle. Ama belki orada ergenlik üzerine çok çalışmalar yapıldığı için ben bir artı olmasını istedim. Hı-hı. Burada bile aslında Türkiye'deki köprümüzü ortaya çıkarıyoruz. Evet. Hani bir çalışmamızda bile. Ve orada elde ettiğimiz veriler bile aslında bizim çok işimize yarayacak veya ileride kullanabileceğimiz verilere dönüşüyor. O yüzden yapılacak aslında çok çalışma var.
Sayın Öztürk, ne gibi veriler elde ettiniz bu yüksek lisans tezinizde?
Ya örneğin eğer üvey babayla yaşıyor ise üvey babasını sözel olarak mesela algıladığını, evet ben üvey babamla çok iyiyim, hatta o benim babam diyebiliyor. Ama tez esnasında yaptığımız özel testler sonucunda aslında bunun kesinlikle böyle olmadığını ortaya çıkabiliyorduk ama kendi sözel olarak farkında değil. Yaptığımız testler, psikolojik testler bunu ortaya çıkarıyor.
Yani mesela, aslında işin duygusallık yönü biraz daha farklı göründüğü gibi değil, öyle değil mi?
Tabii ki. Çünkü verilen bir imaj var. Üvey babayla sınıf, onunla iyi anlaşmam gerekiyor. Hani bu belki Türkiye'de de öyledir. Türkiye'de o kadar gözlem yapma imkanım olmadı daha. Anlaşmak gerekiyor. Anlaştığımızı göstermek gerekiyor. Bu her ailede böyledir belki de. Evet. O kişi de bunu içine aldığı zaman bu şekilde lanse etmek gerektiğini düşündüğü zaman bir bakıyor ki testi aslında hiç öyle değilmiş. Ve bu verilerle terapiye gidişatını gerçekten çok fazla etkiliyor.
Evet, şöyle bir ifadeniz var. Belçika'da yaşayan özellikle Türk gençlerimizde çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum diyorsunuz. O potansiyeli bize biraz anlatır mısınız? Mutlaka Haydi Gençler Üniversiteye projesinde de ortaya çıkmıştır o potansiyel ama sizden dinleyelim.
Yani şöyle, bu pandemi süreci esnasında ben oradaki gençlerle köprümü bozmamak adına sosyal medya üzerinden veya online görüşmelerimi devam ettim ve sadece bir toplantıda 50 tane gençle birlikte, işte gece çok geç saatte çünkü çalışıyorduk, maalesef geç toplamak zorunda kaldık. Gece geç bir saatte 50 tane gencin bir saat boyunca hiç beklemeden toplantının sonunu bekleyip sonunda da çok güzel fikirler çıkarınca orada diyorsunuz ki gerçekten güzel bir potansiyel var. Bir şeyleri değiştirmek isteme var. Evet. Sadece kişisel değil, biz bir topluma, buradaki insanların nasıl daha faydalı olabiliriz fikirleri geliştirdikleri zaman diyoruz ki evet. Yani bu benim teorimi çok rahat destekliyor.
Ama tabii eğitimin en büyük yapı taşlarından biri de aile olsa gerek, anneler olsa gerek. Sizin kadınlara yönelik, annelere yönelik de çok fazla çalışmanız oldu, öyle değil mi?
Kesinlikle, zaten bu söylediğiniz aslında çok önemli bir şey. Bir çocuğun eğitiminde ailenin gerçekten çok büyük rolü var. Bu sayede biz eğitim müşaviriyle diploma tabii ki aldıktan sonra seminerler düzenledik, oturumlar düzenledik ve gerçekten güzel katılımlar aldık. Burada da aslında şunu anlıyoruz. Hani oraya yerleşen Belçikalı Türkler veya orada büyüyen ebeveynler de aslında bir şeyleri değiştirmek isteme ve kendilerini geliştirmek isteme yolunda. Bu da umut verici bir haber tabii ki.
Aslında biraz da Belçika'dan Türkiye'ye döndükten sonraki çalışmalarınızdan bahsedelim dilerseniz. Neden bu kararı aldınız? Önce onu merak ediyorum. Sonrasında da Türkiye'de neler yapıyorsunuz? Ondan konuşalım.
Ya öncelikle şunu belirtmek gerekir. Belçika'daki Türklere sorduğumuz zaman her zaman bir Türkiye'ye dönüş her zaman düşünülür. Bizler ise orada daha faydalı olmak niyetiyle yola çıkmıştık aslında ama sonradan evlilik olunca, evlilik meselesi bizim ortaya çıkınca ben Türkiye'ye dönüş yaptım. Ama tabii her zaman o şeyle büyüdüğümüz için yine devam etmek istiyorduk o çalışmaları vesaire.
Yine o köprüyü devam ettirmek istiyorsunuz.
Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden şu an USAŞ'ta uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışıyorum. Bu alanda yine sağlık hizmetlerinde işte görev yapma imkanı buluyorum ve aynı zamanda yurt dışıyla olan köprümü sağlam ve aktif tutmama sağlıyor bu mesele.
Sağlık çünkü aslında en önemli, en çok hele şu zamanlarda en çok önem verdiğimiz, önem vermek zorunda kaldığımızı hissettiğimiz durumlar. Siz de aslında işin sağlık yönünde çalışmalarda bulunarak işin farklı bir alanı gibi görünmekle birlikte yine insan için, yine insana dair ve yine insanın mutluluğu ve huzuru için gerçekleşen bir çalışma sisteminde devam ettiriyorsunuz. Yine tabii yurt dışı ile bağlantınızı sürdürüyorsunuz anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. Bu sayede şunu da eklemek isterim son olarak. Burada geçirdiğim bu son aylarımda özellikle, çünkü daha bir seneyi bile doldurmadık. Sağlık alanında çalışmış olduktan sonra gerçekten insan şunu anlıyor. Türkiye sağlık alanında gerçekten çok iyi bir konumda. Ve bu son aylardaki süreci en güzel şekilde atlattım.
Yöneten Türkiye değil mi? Evet.
Kesinlikle. Yani bu kendi fikrim.
Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk verdiğiniz bilgiler için. Biz de tabii ki Türkiye olarak elimizden geldiğince bu süreci en harika, en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Size de bugüne kadar yaptığınız tüm çalışmalar için hem Belçika'daki Türkler hem de tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu köprü sonsuza dek sizin vesilenizle devam eder. Sağ olun, hoşça kalın.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Brüksel'de doğan ve sonrasında Türkiye'de yaşamına devam eden klinik psikolog Rümeysa Deniz Öztürk içimizden biri köşemizin konuğuydu. Yaşayan Türküler.
Halk arasında Zahidem adıyla ün yapan türkünün şairi Aşık Arap Mustafa, 1901 yılında Çiçek Dağı'na bağlı Orta Hacı Ahmetli köyünde dünyaya geldi. Babasını ve annesini çok küçük yaşlarda yitirdi. İlk önce bir akrabasının himayesinde, daha sonraları da onun bunun yanında büyüdü. Arap Mustafa'nın babası düğünlerde, toplantılarda koca oyuna adı verilen oyunda Arap rolünü üstlenirdi. Bu nedenle Mustafa'ya da Arap lakabı takılmıştır. Kimsesiz kalan Arap Mustafa, 10 yaşına gelince Yukarı Ahmetli köyünden Hacı Bürozadelerden Mehmet'e çiftçi durdu. Zaman içinde çalışkan, baba yiğit, giyimine özen gösteren, yakışıklı bir delikanlı olan Arap Mustafa, ağasının yeni yetişen kızı Zahide'ye gönlünü kaptırdı. Fakir ve kimsesiz olduğundan bu sırrını bir türlü açığa vuramadı. 20'sinde askere giden Mustafa'nın aklı deliler gibi sevdiği Zahide'de kalmıştı. Köydeki dostlarına mektuplar göndererek Zahide'den haber almaya çalışan Arap Mustafa, Zahide'nin başka biriyle evlendirildiğini ve düğününün de bir hafta sonra olacağını duyunca üzüntüsünü şu içli mısralara dökmüştür. Türküyü Neşet Ertaş plağı okuyup tanıtmıştır. Zahidem kurbanım, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden geçenden haber sorarım. Zahidem, bu hafta oluyor gelin. Hezeli de deli gönül hezeli. Çiçek dağı döktüm ola gazeli. Dolaştım alemi, gurbet gezeli. Bulamadım Zahidem'den güzeli. Ayla doğar da günle aşar. Zahidemi görenin tebdili şaşar. İyinin kaderi kötüye düşer. Diken arasında kalmış gül gibi. Zahidem kurbanım, kurtar bu dardan. Baban anlamadı bizim bu haldan. Kekiline sürmüş kokulu yağdan. Derdin beni deli ediyor Zahidem. Derdin beni deli ediyor Zahidem.
Zahide kurbanım of, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Yine bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden gidenden of haber sorarım. Zahidem bu hafta oluyor gelin. Zahidem bu hafta oluyor gelin. Ezeli de deli deli gönlüm ezeli. Çiçek dağda döktüm mola gazeli. Çiçek dağda döktü mola gazeli. Dolaştım alemi oy kurbet gezelip bulamadım zahir demden güzeli. Bulamadım zahir demden güzeli. Zayide kurbanım, hep bende kusur. Eğer anan seni bana verirse ne bize yetmiyor el kadar hasır. Nemize yetmiyor el kadar.
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşayan Türküler köşemizde doçent doktor Merdan Güven'in Türkülerin Dili adlı kitabından aktardığımız Zahidem Türküsü'nün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinledik ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.